Ayrım 5. Sayfa 55. Hizmetçi, cariye, köle. Hesna Hanım akşam yemeği hazırlığındaydı. Birazdan evin erkekleri gelecek, sofraya oturulacaktı. Büyük gelinler Nebile ve Pervin kaynanalarına yardım ederken keder içeride Nusret'i uyutmaya çabalıyordu. Huysuzluğu üstündeydi yine oğlanın. Gazlı bir bebekti zaten. Annesinin sütü mü dokunuyordu ne? Oysa yediğine içtiğine dikkat ediyordu keder. Gaz yapacak yiyeceklerden uzak duracaksın. Senin sütünden çocuğa geçer demişti kaynanası. Bütün gün mızmızlanmıştı oğlan. Hesna Hanım kimyon kaynatmış, tülbentten süzüp kaşık kaşık ağzına dökmüştü Nusret'in. İyi gelmişti galiba. Kimyon suyunun ardından uzun uzun emzirip gazını çıkarmış, kucağında sallayarak uyutmuş, büyük odadaki alçak sedirin üzerine yatırmıştı bebesini keder. Kaynanası eltileri mutfakta çalışırken oturmak olmazdı. O da işin bir ucundan tutmalıydı. Küçük gelinini eşikte görünce sıcacık bir gülümseme yayıldı Hesna Hanım'ın yüzüne. Boş çevirmek istemedi kederi. Karıştırdığı mercimek çorbasının tuzunu biberine attı. Sen de çorbanın yağını kızdırıver diyerek küçük kulplu tavayı kederin eline tutuşturdu. Kilerdeki sade yağ tenekesinden iki kaşık yağ koydu tavaya keder. Tam ocağın üzerine sürüyordu ki Nusret'in haykırışı ile tavayı öylece bırakıp içeriye koşması bir oldu. Yüzüstü yerde yatıyordu Nusret. Sedirin üstünden yuvarlanmış halının üzerine düşmüştü. Alçaktı sedir. Hiçbir şey olmamıştı oğlana. Ama keder panik halindeydi. İyi ki İsmail evde değil diye geçirdi içinden. Olanları görse dünyayı dar ederdi alimallah. Nusret'in huysuzluğu durulacak gibi değildi. Önde Salih Efendi, arkasında oğulları Ali, Bekir ve İsmail içeriye girdiklerinde de ağlıyordu hala. ''Neden ağlıyor bu oğlan?'' diye öfkeyle bağırdı İsmail. İki adımda kederin yanına vardı. Nusret'i çekip aldı kucağından. ''Neden ağlıyor bu çocuk?'' diye sordum diye gürledi. Sesi çıkmadı kederin. Onun yerine Hesna Hanım cevap verdi. ''Gazı var oğlum.'' Kimyon kaynatıp içirdik, merak etme, geçer şimdi. Büyük eltine bile eline geçen fırsatı kullanmaya kararlı, yüzünde şeytani bir ifadeyle, ''Gazı önemli değil de'' dedi, ''Sedirden düştü garibim, ağlaması ondan.'' Ateşe körükle giden gelinine ters ters baktı Hesna Hanım. İsmail ise çıldırmış gibiydi. Oğlunu sedirin üzerine yatırdı. Elinin var gücüyle okkalı bir tokat attı kederin suratına. Arkası geldi. Tekme, tokat, yumruk. Abileri Ali ile Bekir zor aldılar kederi elinden. Ev halkı kederin yediği dayaklardan az çok haberdardı. Küçümen gelinin yüzü gözü şiş, orası burası morarmış halinin yabancısı değillerdi. Ama ilk kez İsmail'in acımasız şiddetine birebir şahit oluyorlardı. Babasının "Kendine gel İsmail" diye sert uyarısını araya girenlerin yatıştırma çabalarını görmezden, duymazdan gelerek tekrardan kederin üzerine yürüdü İsmail. ''Bu çocuk yere yuvarlanırken sen neredeydin ha? Hangi cehennemin dibinde ne haltlar karıştırıyordun?'' Hesna Hanım kederi yana iterek bir adım öne çıktı. Oğlunun karşısına dikildi. ''Mutfakta bana yardım ediyordu'' dedi. Bu sözler yatıştıracağına daha da zıvanadan çıkardı İsmail'i. ''Kendine başka yardımcı tut Esna Hatun'' diye bağırdı. ''Bundan böyle mutfağa adımını atmayacak keder. Hele bir duyayım, anan falan demem, külahları değişiriz senle de he?'' ''Kes artık'' diye bağırdı Esna Hanım. ''İyi ki bir oğlun oldu. Çocuk büyütmeyi bana mı öğreteceksin? Kaç bebe doğurdum, kaç tane de torunum oldu. Hepsi de sapasağlam karşında şükürler olsun. Çocuktur, düşe kalka büyüyecek. Ağlayacak da sızlayacak da.'' ''Hayır efendim'' derken ateşler çıkıyordu İsmail'in gözlerinden. ''Benim oğlumu ağlatmayacaksınız. Düşe kalka değil. Pamuklar içinde el bebek, gül bebek büyüyecek benim oğlum.'' Yeniden kedere döndü İsmail ama vurmadı. Bu kez de sözleriyle hırpalamaya koyuldu kederi. ''Senin tek işin bu çocuğa bakmak'' diye haykırdı. ''Bu evde onun yüzü suyu hürmetine barındığını aklından çıkarma. Hizmetçisisin oğlumun. Cariyesisin, kölesisin. Yerini bil, ona göre hareket et.'' Baştan beri esefle kahrolarak olanları izleyen Salih Efendi sonunda dayanamadı. "Yeter!" diye bağırdı. "Bak İsmail, bu yaşa geldin, baba dayağı yemedin. Ama bir daha şu gariban kızcağızla iliştiğini göreyim, duyayım, Allah yarattı demem. Ayağımın altına alır ezerim seni." Herkese verilecek bir cevabı vardı. Ama babasına karşı gelmeyi gözü yemedi İsmail'in. Hışımla çıktı odadan. Askıdaki ceketini aldı, sokağa attı kendini. Her zamanki alışkanlığıydı. Birine kızsa, kavga etse, vurur kapıyı, çeker giderdi. Saatlerce sokaklara arşınlar, nispeten yatışmış olarak dönerdi eve. Kimselerin yüzüne bakmadan doğruca odasına gider, yatağının kuytu karanlığına bırakırdı kendini. Sabah kalktığında bir gün önceye kıyasla biraz olsun konuşabilir, muhatap alınabilir kıvama gelmiş olurdu. İsmail'in ardından keder, dayağı atanın da utancını üzerinde taşıyarak Nusret'i kucakladı. Hiç kimsenin yüzüne bakmadan odasına doğru yürüdü. Yediği dayağın, işittiği hakaretlerin hepsini sineye çekmişti de İsmail'in zehirli dilinden dökülen o üç kelime yüreğine oturmuştu. Hizmetçi, cariye, köle. Oğlunun hizmetçisi, cariyesi, kölesi olmuştu. Ama annesi olamamıştı kocasının gözünde. Kocasına sevdalı kadınlar. Ne demiş atalarımız? Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Karnından sıpayı derken söyleyenin eşek ırkından geldiğini itiraf etmesi anlamı zuhur etse de bazılarınca mal memnuniye kabul gördüğü kesin. İsmail de bu derin felsefeye karşı çıkacak kafa yapısında olmadığından gederin asli görevleri hizmetçilik, cariyelik, kölelik de beklenmedik bir ivme kazanarak ikiye katlanmakta gecikmedi. İkinci çocuğu Nevzat'ı kucağına aldığında Nusret 2 yaşını doldurmamıştı henüz. Kederse çocukluktan yeni yetmeliğe evrilirken 17 yaşında biri elinde diğeri eteğinde 2 çocuk annesi oluvermişti. Kendi telaşından farkında bile değildi keder. Ama Nebile ile Pervin onun üst üste oğlan doğurmasından hiç de memnun değillerdi. El kadar kız boyuna bosuna bakmadan 2 erkek torun vermişti Salih Efendi ile Hesna Hanım'ın kucağına. Küçümen gelin ani bir atakla kendisinden daha kıdemli olan iltilerinin bir adım önüne geçmişti bu sayede. Büyük gelin fazlasıyla rahatsızdı bu durumdan. Nebile kederin 2 çocuk arasında mekik dokuduğu, bir yandan Nusret'i eylemeye çalışırken bir yandan da Nevzat'ı emzirmeye çabaladığı bir sırada yanına sokuldu iltisinin. Görünürde masum bir soruydu soracağı ama hassas noktalarını iyi bildiği kederin içten içe kanadığını sezinlediği yaralarına tuz basacağından emindi. Oğlan arzına hiç benzemiyor diye başladı. Hık demiş İsmail abimin burnundan düşmüş ikisi de. Sen değil de bir başkası doğurmuş sanki. Derden ensesine yapışmış saçlarını elinin tersiyle sıvazladı keder. Haklısın vallahi diyerek gülümsedi. Doğruydu. Oğlanların ikisi de İsmail'in küçük birer kopyası gibiydi. Yüz hatları, mimikleri, hatta kederin kendi içinde bile kabullenmekten kaçındığı, küçük çocuklara has mızmızlıklarının ötesinde aşırı huysuzlukları. Kendince isabetli bir başlangıç yapmıştı Nebile. Gerisini getirmenin, kuş beyinli eltisine göremediklerini göstermenin, farkında bile olmadığı kırılma noktalarını açığa çıkararak canını acıtmanın tam sırasıydı. Kocanı çok mu seviyorsun sen kız? Kocasına sevdalı kadının çocuğu babasına benzer derler. Sevdalı mısın sen İsmail abimi? Ne diyeceğini bilemedik eder. Bu tür konuşmalardan hoşlanmıyordu. Eltilerinin sözüne uyup İsmail'le cilvelenmeye kalktığı ve boyunun ölçüsünü aldığı o geceyi unutmamıştı. Bir daha benzer bir tuzağa düşmeye hiç niyeti yoktu doğrusu. Şaşkınlıkla utanç arasında gidip gelen bakışlarını topladı, çocukları yatırayım ben diyerek Nusret'in elinden tuttu, Nevzat'ı göğsüne bastırdı, kaçarcasına çıktı odadan. Önce Nevzat uyudu, az sonra da Nusret. Oğullarının yüzünü ilk kez görüyormuş gibi dikkatle baktı keder. Uzun uzun inceledi ikisini de. Büyüdüklerinde de İsmail'e bu denli benzeyecekler miydi acaba? ürperdi birden. Kalıp olarak neyse de huylara benzemezdi inşallah. Kafasına takılan diğer konuya geldi sıra. Kocasına sevdalı kadınlar. Ne bile kederi de kocasına da sevdalı kadın diye nitelemişti. Komikti. Tam anlamıyla kadın olarak bile hissedemiyordu kendini keder. Değil ki sevdalı kadın. Evlenmek, çocuk sahibi olmak yeter miydi kadın olmak için? Kedere yetmemişti. Ya kocasına sevdalı bir kadın olmak neyin nesiydi? Ona hiç aklı ermiyordu kederin. Gözlerini kapadı. İsmail'i getirdi gözünün önüne. Eltisinin söylediklerini düşündü. Kocanı çok mu seviyorsun sen kız? Kocasına sevdalı kadının çocuğu babaya benzermiş. Doğru muydu bu? Büyükler öyle dediğine göre vardı elbet bir bildikleri. Beynine sığmayan çelişkili düşünceler, yüreğinde amansızca çarpışan taban tabana zıt duygular. Nebile'nin hedeflediği kıvama gelmişti sonunda. Ben kocamı İsmail'i çok mu seviyorum gerçekten noktasındaydı şu an. Yanında birileri varmış, en azından büyük eltisi meraklı bakışlarını yüzüne dikmiş, sorduğu sorunun yanıtını bekliyormuş gibi mahcup bir tavırla başını önüne eğdi. Hayır dedi içinden yükselen aykırı ses. Kocanı sevmiyorsun sen. Ama boş ver, üzülme. Kocaları sevmek şart değildir. Çocuklarını sev yeter. Sevdalanmaya falan da hiç heves etme. Kocana bile olsa. Sana göre değil bu işler. Birden bir merak uyandı içinde. Ya eltileri? Kocalarını seviyorlar mıydı? Sevdalılar mıydı onları? Keşke sorabilseydi keder. O da aklından geçenler doğrultusunda sorgulayabilseydi onları. Bunu yapabilmek için daha ne kadar büyümesi gerekiyordu? Gülüverdi. Ne boş şeylerdi düşündükleri. Ne kadar büyürse büyüsün, 2 değil 12 çocuk doğursun, bu evin sevdasız, cilvesiz, soru sorma ve sorgulama hakkı olmayan küçümen gelin olarak kalacağından emindi. İstanbul gelini. Rüyasında görse inanmazdı Zehra, birileri karşısına geçip kızlarından birini İstanbul'a gelin vereceksin dese güler geçerdi. Ama olmuştu işte. İstanbul'a gelin gidecekti Gülistan. Yabancı değildi dünürleri. Gülistan'ın müstakbel kayınpederi Bahri Bey, Hamdullah Efendi'nin amcasının torunuydu. Yıllar önce tası tarağı toplayıp İstanbul'a yerleşmişlerdi. Halleri vakitleri yerindeydi. Biri merkez, diğeri şube olmak üzere 2 büyük halı mağazaları vardı Üsküdar'da. Küçük olan dükkanı damat adayı Ahmet işletiyordu. İstanbul'a yerleşmiş olsalar da baba ocağıyla ilişkilerini kesmemişlerdi. Bazen üst üste her yıl, bazen de 2 yılda bir memlekete gelir, akrabalarıyla hasret giderirlerdi. Bu gelişlerinde Gülistan'ı gören Ahmet, kelimenin tam anlamıyla çarpılmış, görmeyeli amma da güzelleşmiş Servet amcanın kızı deyivermişti. Anası durur mu? İstanbullarda kız beğendiremediğimiz oğlan, akraba kızını abayı yakmış haberin olsun diyerek müjdeyi vermişti kocasına. Fazla zamanları yoktu. İstanbul'a dönmeden halletmelilerdi bu işi. Bahri Bey Servet'le, Zinet Hanım da Zehra ile ayrı ayrı konuştular. Kederi baş gözetmede sabırsız davranan Servet, büyük kızı Gülistan'da aynı aceleciliği göstermemişti. Önceki talipler arasında kafasına yatan biri de olmamıştı zaten. Servet'in ağzını dilini bağlayacak tek şey paraydı. O güne kadar öngördüğü zenginlikte bir dünür adayıyla karşılaşmadığı için sabırla beklemişti. Ucuza vermeyecekti kızını. Bahri Bey'in mal varlığı ise düşlerinin de üzerindeydi. Hiç ikiletmeden tamam dedi Bahri Bey'e. Zehra ise Zinet Hanım'la konuşurken kocası kadar rahat değildi. Bin bir kuşku dolanıyordu kafasında. Tedirgindi. Para, mal, mülk neydi ki? Evet, iyi ve saygın bir aileydi kızını isteyenler. Ama İstanbullara gelin vermek kolay mıydı? Diyarı gurbetlerde bir başına ne yapardı Gülistan? Ya kendisi? Nasıl dayanırdı kızının hasretine? Çelişkili düşünceler arasından biri baskın çıktı sonunda. Kederi aynı şehirde gelin etmişlerdi de ne olmuştu? Burunlarının dibindeydi kızı. Ama ne sıklıkla görüşebiliyorlardı? Eskiden haftada bir gün baba evine gelen keder, İkinci çocuktan sonra daha seyrek gelir olmuştu. Damat beyin gönlü olacaktı da karısını çocuklarını kaynanasına götürecekti. Önemli olan kızlarının mutluluğuydu aslında. Ama Kedir'in mutlu olduğundan da emin değildi Zehra. Koca evine gitmeden önce cıvıltılı neşesini bir yerlere gömmüş gibiydi. Yine gülüyor, en olmayacak zamanlarda bıcır bıcır konuşmalarıyla çevresindekileri de güldürüyordu ama analar hissederdi. Kederin için için acı çektiğini hissedebiliyordu Zehra. Herkes kendi kaderiyle doğardı. Gülistan'ın kaderi Keder'inkine benzemezdi inşallah. Bu kez umutluydu Zehra. Farklı bir avuntusu vardı üstelik. Görücü usulüyle evlenmiyordu Gülistan. Gerçi oğlanın kıza, kızın oğlana delice sevdalandığı tutkulu bir aşk hikayesi yoktu ortada. Ama ana babaların, akrabaların, eşin dostun aracılığı da söz konusu değildi. Kimse yönlendirmemişti Ahmet'i. Gülistan'ı görüp beğenen, kızı istemek için anasından babasından ricacı olan oydu. Ya Gülistan? Gözleri ışıl ışıldı günlerdir. Kanatları olsa uçacaktı sanki. Açıktan açığa dile getiremese de bu evliliğe yakın durduğu her halinden belli. Kim bilir, belki için için sevdalanmıştı bile Ahmet'e. Madem kızı da istiyordu, hayırlı olsun demenin, hayırlı olmasını dilemenin ötesinde başka ne düşerdi Zehra'ya? Gören görmüş, beğenen beğenmişti. Ama usulen de olsa görücü geldiler Gülistan'a. Söz kesildi, şerbetler içildi. Hemen ertesi gün nişan alışverişine çıkıldı. Tepeden tırnağa donatıldı Gülistan. En iyi mağazalardan alındı üstü başı. Tüm takıları şehrin en ünlü kuyumcusundan seçildi. Aile içinde küçük bir nişan töreni yaptılar. Her şey mükemmeldi. Eleştirilecek hiçbir şey yoktu ama kusura bakmayın diyordu Zinet Hanım, Gülistan'ın kayınvalidesi. Biraz aceleye geldi. İstanbul'a dönecek olmasaydık. Neyse, düğünde telafi ederiz artık. Kahvehanenin en kalabalık saatiydi. Cuma namazından çıkıp evlerine, işlerine dönmeden önce birer çay içip soluklanmak isteyenler, pişpirik oynayarak vakit öldürenler, evlerinde bulamadıkları huzuru buralarda arayan emekliler, başıbozuk, işsiz güçsüz takımı. Her zamanki kadroydu işte. Onlara baktıkça hafakanlar basıyordu İsmail'i. Müşteri veli nimetimizdir. Salih Efendi'nin beylik lafı. Dilinden düşürmediği yetmezmiş gibi bir de tabela yaptırıp dükkanın girişine asmış. Pöh! Neresi veli nimetti bu aylak insanların? Onlara hizmet etmek bile zuldü İsmail için. Takım elbiseli, beyaz gömlekli, kravatlı genç adamın kahveye girmesiyle meraklı bakışlarla sarmalanması bir oldu. Uzun sürmedi merak fırtınası. Kendilerine benzemeyen, kendilerinden olmayan yabancıyı şöyle bir süzüp kendi alemlerine döndü kahvedekiler. Pişpirikçiler oyunlarına, iki lafın belini kırma yarışındakiler incir çekirdeğini doldurmayan sohbetlerine döndüler. İsmail kişiliğine ters düşecek derecede nazik bir tavırla karşıladı misafirini. Büyük baldızı Gülistan'ın nişanlısı Ahmet'i. Salonun gerisindeki boş masaya oturdular. Oğlum diye çıraklardan birine seslendi İsmail. Okkalı iki kahve getir bize. Misafirine sormadan hamle yaptığı için mahcup olmuş gibi kahve söyledim. Ama çayı tercih ederdiniz belki diye geveledi ağzının içinde. Yok diye gülümsedi Ahmet. Benim tercihim de kahveden yanadır. Kahvelerini içerken kaçamak bakışlarla inceden inceye Ahmet'i süzüyordu İsmail. Giyimi, kuşamı, hali tavrıyla tam bir beyzade oturuyordu karşısında. İstanbul züppesi diye söylendi içinden. Baba parasıyla caka satan şımarık herif. Garip bir öfke sarmıştı her yanını. Ne dese ne söylese soğumuyordu içi. Düşündüğü, kafasında kurguladığı bütün aşağılayıcı sıfatlar Ahmet'in aydınlık yüzünden, yakışıklı bedeninden kayıp gidiveriyordu sanki. Önce Salih Efendi, ardından da Ali ve Bekir yanlarına uğrayıp Ahmet'e hoş geldin demeyi ihmal etmediler. Ama hatır sormaya yeterli bulup İsmail'i misafiriyle baş başa bıraktılar. Hayretti. Kimselerle yıldızı barışmayan İsmail, kısa sürede ön yargılarından sıyrılmış ve gittikçe koyulaşan bir sohbetin içinde bulmuştu kendini. Konuşkan da Ahmet, sıcaktı. Kendisi için peşin hükümleri olan birini bile etkileyecek kadar sıcak. "Ne güzel bir yer burası," dedi. "Aile şirketi gibi. Baba ve üç oğlu." Ters bir şey söyleyecekken kendini tuttu İsmail. "Hep bir erkek kardeşim olsun istemişimdir," diye devam etti Ahmet. "Hatta iki, üç. Üç kız kardeşim var benim. İkisi benden büyük, biri benden küçük. Yanlış anlama. Hepsini de çok severim. Ama erkek kardeşin hali başka." "Ne demezsin," diye geçirdi içinden İsmail. "Dışı alimi yakar, içi beni." Ahmet'in son sözleri ise tam anlamıyla dumura uğrattı İsmail'i. "Bacanaklar da kardeş sayılır derler. Öyle midir gerçekten?" Sıcacık bakışlarıyla yanıt bekliyordu İsmail'den. "Evet, öyledir," desin, aralarında sıkı bir bağ kurulabileceğini vurgulasın. "Git başka yerde ara kardeşini," diyeceğine söylenenleri anlamamış gibi baka kaldı Ahmet'in suratına İsmail. "Orasını bilemem," dedi. "Daha önce bacanağım olmadı ki." "Şimdi oldu," diye gülümsedi Ahmet. "Aramızda uzun mesafeler olsa da iyi anlaşacağımıza inanıyorum ben." Böyle tumturaklı konuşmalar İsmail'e göre değildi. Yanıt vereceğini, misafirini bir kahveyle savuşturmanın ayıp kaçacağını düşünmüş gibi bir de çay söyledi Ahmet'e. "Yarın yolcuyuz," dedi Ahmet. "İstanbul'da işler bizi bekliyor. Bu arada düğünümüze bekliyoruz. Davetiyeyi göndereceğiz tabii. Ama ben şimdiden söyleyeyim de hazırlıklı olun." Ahmet'in arkasından dalda yetti İsmail. Kıskançlıkla gıpta etmek arasında asılı kalmıştı duyguları. Şansı doğuyordu kimi insanlar. İşte şu bacanak bozuntusu. İsmail burada işsiz güçsüz takımıyla uğraşırken İstanbullarda keyif çatıyordu Beyzade. Tuzu kuruydu tabii. Ailenin tek erkek evladı olma ayrıcalığı daha doğarken altın tepside sunulmuştu kendisine. Biricik oğlu dururken kızlarına dükkan açıp damatlarını mı çalıştıracaktı Bahri Efendi? Koskoca halı mağazası. Vay be! Tek hakimi de Şehzade Ahmet. Kader kimine kavun yedirir, kimine kelek diyenlere selam olsundu. Ahmet'e kavunun en ballısı, İsmail'e tam da değil, yarım dilim kelek. "Başından fazla oğlum. Senin kaderin kahve köşelerinde pinekleyerek ömür tüketmek." Kahvecilikle alıp veremediği yoktu aslında. Onun derdi patron olmaktı. Başına buyruk, özgür, tek adam, birinci adam. Oysa bu kahvede babası ve iki abinden sonra dördüncü adam olabiliyordu ancak. Böyle sürmezdi bu iş. Sürmeyecekti. Elbet fırsat kapıları açılacaktı İsmail'in de önüne. Ya da kendi fırsatını kendi yaratacaktı. Nasıl becerecekti bilmiyordu ama ah dolsundu, er ya da geç işinin patronu, iş yerinin birinci adamı olacaktı. O gece evdeki konuşmalar da Ahmet üzerineydi. "Gördüğüm kadarıyla çok efendi bir genç," dedi Salih Efendi. "Terbiyeli, saygılı, görgülü. Ablan iyi yere gelin gidiyor, küçümen gelin." "Bizi İstanbul'daki düğüne davet etmeye gelmiş," dedi İsmail. Ortalık yerde lafa karışmazdı keder. Ama duydukları karşısında boş bulundu. "Gider miyiz İstanbul'daki düğüne?" diye soru verdi İsmail'e. Ne gereksiz bir soruydu bu. Hayır diyecekti elbette İsmail. Yaptığı hatanın farkına varıp sustu hemen. Başını öne eğdi. İsmail'in yüzüne bile bakamıyordu korkusundan. "Gideriz." Yanlış mı duymuştu? İsmail, İstanbul ablasının düğününe götürür müydü kederi? İnanamıyordu. Düşünmesi bile muhteşemdi. Yerinden fırlayıp kocasına sarılmak geldi içinden. Çocukları yatırmaya götürürken yanakları al al, yüreği kıpır kıpır, hayali öpücüklere boğdu İsmail'i. Ertesi sabah geç gitti kahveye İsmail. "İşe girişmeden gel otur hele biraz," diyerek karşısına aldı oğlunu Salih Efendi. Ocakçıya çay söyledi. "İyi ettin oğlum," dedi. "Kederin gönlü de hoş olur. Gidin soluklanın biraz. Düğün bahane. Hepiniz için iyi bir değişiklik olacak bu seyahat." "Dünyanın parası ama," diye sızlandı İsmail. Konuşma arasında özenle sardığı cigarasını yaktı Salih Efendi. "Orasını dert etme sen," diye güldü. "Yol paranız benden." "İyi de düğüne gitmekle bitmiyor ki iş. Oralara kadar gidip de takı takmamak olmaz." "Ah benim para göz oğlum," diye geçirdi içinden Salih Efendi. ses etmedi. Pişmiş haşa su katmanın alemi yoktu. Dükkanın gerisindeki küçük para kasasını açtı. Yüklüce bir miktar parayı İsmail'in avcuna koydu. İstediğin gibi harca dedi. Eksik kalırsa üstünü tamamlarım ben. O gece odalarına çekildiklerinde düğünde ne takacaksın ablana diye sordu İsmail. Bilmem ki diye geveledi Keder. Yüreği ağzına gelmişti. Ya İsmail masraflara ağır diye gitmekten vazgeçerse? Ürküntüyle baktı kocasının yüzüne. Fırsatı kaçırmadı İsmail. Düğünde sana takılan altınlar ne güne duruyor diye sırıttı. Altın liradır, bileziktir. Ne uygun görüyorsan çıkar al yanına. Gözleri ışıldadı Keder'in. Dolabın dibindeki kadife keseyi çıkarıp açtı. Burma bileziklerden en kalınını seçti. Evet evet, en münasibi buydu. Feda olsun da ablasına. Takılacak takının kendi kesesinden çıkması umrunda bile değildi. Bir bileziği eksik olmuş, ne fark ederdi? Göz ucuyla bileziğe baktı İsmail. Hınzırca bir gülüş geldi oturdu dudaklarına. Babasının verdiği takı parasını cebine atmanın keyfi yansımıştı suratına. 5. ayrımın sonu. Sayfa 72.